2. Petrus 2. bölüm 2. ayetti. Birçokları da onların sefaatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek diyor. Birçokları da onların sefaatine kapılacak derken sahte takipçiler, sahte öğretmenlerin ardından gidecek denilmektedir. Tanrı'nın seçilmişlerinin sonsuza kadar aldatılabileceğine inanmıyorum. Tanrı'nın birçok tarikata ve izme sahte olanları kiliseden ayırmak için izin verdiğine de inanıyorum. Çünkü yapmacık olanlar böyle şeyleri takip eder. Paulus bunun olacağını söyledi. 1. Korintiler 11. bölüm 19. ayette. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor diye yazar. Başka bir deyişle Tanrı'nın gerçek çocukları böyle şeyleri takip etmeyecektir. Rab İsa dedi ki koyunlar çobanın sesini işitirler. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Bu sahte öğretmenleri takip eden insanları gördüğünüzde onlar ya bilmeden kandırılmışlardır ya da gerçekte inandıkları ve hep duymak istedikleri şey bu olduğu için bile bile bu kişilerin ardından gitmişlerdir. 2. Petrus 2. bölüm 3. ayette aç gözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz der. Uydurma sözler. Uydurmanın Grekçesi palastostur. Bir yorumcu İncil sözcüğünde palastosun kil, bal mumu ya da taş gibi şeyleri şekillendirme, biçim verme anlamına geldiğini söyler. Palastos bu bildiğiniz başka bir kelimeyi andırmıyor mu? Bugünlerde Petrus'un zamanında olmayan yeni bir kelime var. O da plastik. Petrus'un burada kullandığı kelime budur. Bu çok hoşuma gider. Çünkü bugünlerde plastik bardak, plastik kova, plastik tabaklar, oyuncaklar alabiliyoruz. Neredeyse her şey plastikten yapılıyor. Çünkü plastik her şekle girebilir. Şimdi söyleyeceğim şeyin kibar olmadığını biliyorum. Hizmet ettikleri insanlar tarafından her şekle sokulabilen plastik vaizlerinde olduğunu söyleyebilirim. Cemaatlerinin duymak istedikleri şeyleri söylerler. Plastik kelimeler kullanırlar. Bu da liberalliğin yani Tanrı sözüne yarım yabanak iman edenlerin ilk çıktığı zamanlarda niye o kadar kişiyi kandırdığını açıklar. Bunu size yaşadığım bir örnekle açıklayayım. Vaizlik yaptığım bir kentte tanıdığım bir pastör daha vardı. Ancak onun Tanrı sözüne pek güvenmediğini biliyordum. Bir gün benim İncil çalışmalarıma katılan biri bana gelerek bu pastörün tıpkı benim konuştuğum gibi konuştuğunu söyledi. Ona şöyle dedim. İyi ama benim anlatmaya çalıştıklarımı anlatmaya çalışıyor. Öyle yaptığından emindim. Paskalya günü beni arayıp bu adamı eleştirmekte haksızım. Bugün İsa'nın dirilişi hakkında konuştu. Ama vaazından sonra gidip İsa'nın vücudunun mezardan dirildiğine inanıp inanmadığını sordun mu? Şöyle cevap verdi. Bunu kastettiğinden eminim. Ona ben de etmediğinden eminim ama yine de sen sor dedim. Ertesi gün büyük bir üzüntüyle beni aradı ve dedi ki biliyor musun vücudunun dirilmesi fikriyle dalga geçti. Bunun üzerine ona durumu açıkladım. Bu insanlar bizim kullandığımız sözleri kullanabilirler ama aslında kastettikleri şey farklıdır. Başka bir deyişle önemli olan söyledikleri şey değil, önemli olan bu sözlerle anlatmak istedikleri şeydir. Petrus bize sahte öğretmenlerin uydurma sözlerle şekli değiştirilmiş plastik sözlerle konuşacağını söyler. Sözlerini konuştukları insanlara göre şekillendirmektedirler. Bir kalabalığa başka bir şey, başka bir kalabalığa ise başka şeyler söyleyeceklerdir. Dindar bir cemaatte dindar bir vaaz verebilen ama liberal insanlarla birlikteyken onlar kadar liberal olabilen bir adamı ben kendi ülkemden tanıyorum. Burada liberal dediğimizde Tanrı sözünü ciddiye almayan sahte öğretmenlerden söz etmekteyiz. Bu adam plastik bir vaizdir. Onu istediğiniz kalıba döküp şeklini değiştirebilirsiniz. Bu sahte öğretmenleri motive eden şey nedir? Size doğrusunu söyleyeyim. Simon Petrus bunu çok açık bir şekilde cevaplıyor. Aç gözlülüklerinden ötürü. Aç gözlü oldukları için bunları yaparlar. Aç gözlülük aslında bir çeşit putperestliktir. Bazen aç gözlülüğün sebebi bir mevki sahibi olmak, isim sahibi olmak ya da popüler olmaktır ama çoğu zaman bunu para için yaparlar. Bunları kafamdan atmıyorum dostlarım. Size bugünlerde birçok sahte öğretmenin etrafta dolaştığına dair yüzlerce örnek verebilirim. Ama sadece bir tane vereceğim. İyi bir imanlı yayınında yine tanınan bir vaizin verdiği bir vaaz hakkında size bazı tespitlerimi aktarmak istiyorum. Bu vaaz esnasında bu vaiz güçlü ve heyecanlı bir şekilde konuştu ve iyi bir gösteri yaptı. 45 dakika boyunca İncil'den bir tek ayet bile okumadı. Sadece 3-4 ayetin bazı kısımlarını tekrarladı. İsa'dan bahsediyordu ama insanlar müjdeyi duymuyorlardı. Bu özellikle Batı dünyasında sıkça rastladığımız bir şey. Ortalama kilise üyesi müjdeyi duyunca ne olduğunu anlamaz ve müjde dışında bir şey hakkında konuşulunca farkına varmaz. Bu yaşadığımız zamanın büyük trajedisidir. Bugünlerde etrafta dolaşan pek çok sahte öğretmen var. Sizi duyduğunuz her vaizi, her radyo konuşmacısını ya da televizyoncuyu sınamanız için teşvik ediyorum. Beni de sınayın. Tanrı sözünü anlatıyor muyum? Ve kendinizi de sınayın. Tanrı'nın her çocuğu imanda olup olmadığını anlamak için kendini sınamalıdır diyor Kutsal Kitap. Açgözlülüklerine ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler der Elçi Petrus. Diğer bir deyişle bu sahte öğretmenler bunu para için yaparlar. Ben şahsen pek çok reklama karşıyım. Yolculuktan dönüp ben yokken gelen mektuplara baktığımda bazen bazı mektupları açmadan çöpe atarım. Zarfın üstünde isim var ve kimden geldiğini biliyorum. Bunlar reklam kuruluşlarından bana gönderilen mektuplardır. Bu kuruluşlara hiç yardım yapmamış olmama rağmen bana yıllardır bu tür mektupları yollarlar. Bu propagandayı niye yaptıklarını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Beni sömürmeye çalışıyorlar. Bir kuruluşun sadece hizmetleriyle ilgilenen insanlara ulaşmaya çalışması gerektiğine inanıyorum. Birçok iyi müjde organizasyonu ve imanlı radyo programı var. Aynı zamanda yaptıkları tek şeyin reklamdan başka bir şey olmadığı kuruluşlar da var. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez diyor Kutsal Kitap. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz. Bu İncil'deki bazı insanlar dahil olmak üzere birçok insanı rahatsız eder. Örnek olarak mezmur yazarı kötülerin cezalandırılmadığını sandığı için rahatsız olmuştu. Ama sonra bu durumun Rabbin tapınağına gidene kadar sürdüğünü 73. mezmurda bildirdi. Tapınakta ne öğrenmişti? Tapınakta öğrendiği şey Tanrı'nın idarede olduğu ve kötülerin hakkından geleceğiydi. Elçi Paulus'a tekrar tekrar kötü davranıldı ve bu onu gücendirdi. Filipililerin onu gizlice hapisten çıkarıp şehirden ayrılmasına izin vermesine razı olmadı. Bir Roma vatandaşıydı ve her şeyin doğru şekilde yapılmasını istedi. Ama Paulus bize intikam almamamız gerektiğini söyler. Durumumuzu Tanrı'nın ellerine bırakmalıyız. İntikam almaya çalıştığımız zaman Tanrı'nın yerini almaya çalışırız. Çünkü Romalılar 12. bölüm 19. ayette raplıyor ki, ölç benimdir, ben karşılık vereceğim. Ve intikam almaya çalışırsanız iman yürüyüşünüzden ayrılırsınız. Ancak imanda yürümek herkesin itip kakabileceği, istediği gibi davrandığı birisi olma anlamına gelmez. Bunun yerine, peki kardeşim bana yanlış yaptın, bana bunu yaptın ama ben seni Tanrı'ya teslim edeceğim demeliyiz. Elçi Paulus şunları yazdı. 2. Timoteus 4. bölüm 14. ayet. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. Paulus kendisine kötülük yapan başka bir kardeş hakkında Tanrı onun hakkından gelir, onu Tanrı'ya teslim ettim diyor. Petrus bize Tanrı'nın bir gün bu sahte öğretmenlerin de hakkından geleceği güvencesini vermektedir. Yakın bir zamanda liberal yani Tanrı sözüne önem vermeyen birisinin ölüm haberini duyduğumda bir adam bana neyse ki artık hayatta olduğundan daha iyi bir durumda dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse bundan o kadar da emin değilim çünkü Tanrı'ya yaptıklarının hesabını vermesi gerekecek. Bir gün Tanrı'nın huzuruna çıkıp Rabbim bana bak bir keresinde İncil'den bir ayet üstünde durmadan geçtin. Çünkü insanların seni eleştirmesinden korkuyordun. Öğretmen gereken şeyi gerektiği gibi öğretmedin demesini istemem. Tanrı bunun için beni sorumlu tutar. İncil öğretme hizmetim için ona rapor vermem gerekecek. Size şunu söyleyeyim ki siz de Tanrı'ya rapor vermek zorunda kalacaksınız. Tanrı uyukluyor gibi görünebilir. Sahte öğretmenlerle ilgili pek bir şey yapmıyormuş gibi görünebilir. Ama yapıyor dostlarım. Habakuk peygamber Tanrı'nın İsrail'in düşmanları ile ilgili bir şey yapıp yapmayacağını merak etmişti. Ama Tanrı'nın gerçekte düşünebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde işlediğini de öğrendi. Tanrı uyuklamaz sevgili kardeşim. Petrus geçmişte gerçekleşen 3 inançtan dönüş örneğini verecektir. İlk örneği günah işleyen meleklerdir. 4. ayette ve bu şeytanın nasıl günah işlediğine dair bir örnek oluşturur. İkinci örneği Nuh'un zamanındaki dünya ile ilgilidir ve 5. ayette yer alır. Ve bu dünyanın nasıl olduğuyla ilgili bir örnektir. 3. örnek 6. ayette Sodom ve Gomorra kentlerinin küle dönüşmesidir. Ve bu beden ile ilgili bir örnektir. Burada dünya, beden ve şeytanla ilgili örnekler buluruz. Ama Elçi Petrus şeytanı başa koyar. Şeytan, dünya ve beden. Varlıklarından haberdar olmamız gereken 3 düşman bunlardır. Sevgi elçisi Yuhanna dünyayı da, dünyaya ait şeyleri de sevmeyin der. 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayette. Buradaki dünya sözcüğü, güzel çiçekler, dağlar, ağaçlar ve deniz anlamına gelmez. Tanrı'ya karşı olan, Tanrı'nın doğruluk, dürüstlük, barış ve sevgi ilkelerine karşı olan dünya sistemi anlamına gelir. Sevmememiz gereken şey budur. Elçi Petrus önce şeytandan ve Tanrı'nın geçmişte melekleri yargıladığından bahsedecektir. Melekler ve şeytanlar konusu bugünlerde oldukça popüler ve tartışmaya açık bir konu. Hatta fazlasıyla üstünde durulan bir konu. Şeytan ve iblisler ve bunun gibi konular hakkında yazılan pek çok kitapta var. Herhalde düşünce dünyasında yerleri vardır ama olumlu, doğru ve gerçek olan şeylerin altının daha fazla çizilmesinin gerektiğine de inanıyorum. Mesih karşıtı kimdir diye verdiğim bir vaaz var. Bu vaazın sonunda her zaman Mesih karşıtı hakkında fazla bir şey bilmediğimi, bilmek de istemediğimi söylerim. Hakkında bilmek istediğim kişi Rab İsa Mesih'tir. Paulus'un veya İncil yazarlarından başka birisinin Mesih karşıtını tanımak istiyorum dediğini duymadım. Ama Paulus şunu söylüyor. Filipeliler 3. bölüm 10. ayet. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek istiyorum. Aynı şekilde Yuhanna 17. bölüm 3. ayette sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır der. Aynı şekilde bizler de İsa Mesih'i bu denli derin bir şekilde tanımalıyız. İncil bize Mesih karşıtını tanımamızı veya şeytanla ilgili her şeyi bilmemizi söylemez. Şeytanın hilelerini, kötülüklerini bilmemiz gerektiği doğrudur. Dikkatli olmalıyız ama şeytana gereğinden fazla ilgi göstermek de mümkündür. İşte bu doğru değildir. 2. Petrus 2. bölüm 4. ayette Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi. Onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar der. Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi diyor. Birçok yorumcu bunun Yaratılış 6. bölümde geçen olayla ilgisi olduğunu düşünür. Ben buna katılmıyorum çünkü orada sözü geçen ilahi varlıkların melekler olduğuna inanmıyorum. Yaratılış insan soyuyla ilgilidir. Mesih'in gelişini hazırlayan ve onu dünyaya getirecek olan ailenin tarihi anlatılır. Bu soy Kabil'in soyuyla evlilik ilişkilerinde bulunmuştur ve bunun sonucunda o kadar günahkar bir soy ortaya çıktı ki sonunda Tanrı tufanda onları yok etti. Yaratılış 6. bölüm bununla ilgilidir ve 2. Petrus'taki bu ayetin bu konuyla ilgisi olduğuna inanmıyorum. O zaman bu ayet hangi olaydan bahseder? Burada biraz varsayımda bulunmam gerekecek ama kutsal kitap bize bu konuda çok açık bilgiler vermez. Yahuda'nın da bu şeylerden bahsettiğini görüyoruz. Vahiy kitabı bu konuda bir fikir veriyor ve birkaç peygamber bu konuyu biraz da olsa gün ışığına çıkartmaktadır. İnsan dünyaya sonradan geldi. Biz burada uzun zamandan beri yokuz. İnsanlar dünyaya gelmeden önce belli ki başka yaratıklar vardı. İnsanlar sahneye girmeden önce Tanrı'nın bir programı vardı ve düşünebilen bir takım yaratıklar vardı. Bunların arasında Tanrı'nın yarattığı ve Tanrı'nın elçileri olan meleklerden bazıları Tanrı'ya baş kaldırdı ve şeytanı takip etti. Vahide, Vahiy 12. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şunları okuruz. Gökte savaş oldu. Mikail ile melekleri ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bugün Tanrı'ya karşı şeytan veya iblis diye bilinen yaratık tarafından yönetilen bir isyan vardır. Onun birçok ismi vardır. Büyük aldatıcıdır. Başlangıçtan beri yalancıdır. Bu yaratık Tanrı'ya isyan etti ve büyük bir grup melek de onu izledi. Elçi Petrus meleklerin bazılarının zincire vurulduğunu ama hepsinin işlevsiz oldukları bir noktaya getirilmediğini söyler. Bugün etkindirler ve ben bunların Tanrı sözünde haklarında okuduğumuz iblisler olduğuna inanıyorum. Bugün doğaüstü güçlerin tekrar canlanmasına tanık olduğumuza da inanmaktayım. İblislerle ilgili bir vaaz vermeyi düşündüm çünkü sahte olan çok şeyi öğretiyorlar. Doğaüstü dünya gerçektir ve bugün bir mucizenin olması bunu Tanrı'nın yaptığı anlamına gelmez. Şeytanın bir güç seviyesine sahip olduğu her zaman bilinmiştir. Bu yüzden bu ayet insan dünyaya konulmadan önce şeytan tarafından Tanrı'ya karşı yürütülen isyanla ilgilidir. Onları cehenneme atıp diyor. Burada cehennem için kullanılan sözcük kutsal kitapta çok rastlamadığımız ender bir sözcüktür. Grekçesi Tartaros'tur. Eski Yunanlılar kaybolanların Tartaros'a gittiklerini söylüyorlardı. Aklımızdaki cehennem kavramından bu farklıdır. Cehennem daha iş yapmak için açılmadı ve daha uzun sürede açılmayacak. Şeytan cehennemde değil, Tanrı'nın yaratılışında dolaşmaktadır. Eyüp kitabına göre Tanrı'nın huzuruna çıkar ve Petrus bize dünyanın altını üstünü kükreyen bir aslan gibi yutacak birini arayarak dolaştığını söyler. Şeytan cehennemde olmamasına rağmen meleklerden bazıları etkisiz hale getirilmiştir. Karanlıkta zincire vurdu diyor. Zincir kelimesinin Grekçesi seriadır. Birçok kişi bunun serios olması gerektiğini düşünüyor çünkü daha iyi metinlerde böyle geçmektedir. Serios çukur veya mağara anlamına gelir. İki kelime birbirine çok yakındır. Belli ki bu melekler karanlık çukurdadırlar. İnsanlar cehennemi ateş dolu bir yer olarak düşünüyorlar ama ben karanlık bir yer olduğuna inanıyorum. Karanlık ve ateş aynı yerde olamaz çünkü ateş ışık saçar. Sonsuza kadar karanlıkta kalmayı hayal edebilir misiniz? Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar. Ancak daha yargılanmadılar. Onlara karşı suçlama getirildi. Tanrı suçlu olduklarını bildirdi ve şimdi yargı gününün gelmesini bekliyorlar. 2. Petrus 2. bölüm 5. ayette Tanrı eski dünyayı da esirgemedi ama tanrısızların dünyasına tufanı gönderdiğinde doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve 7 kişiyi daha korudu der. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. 3. bölümde Petrus 3 dünyadan bahsetmektedir. Eskiden olan dünya, şimdiki dünya ve gelecek olan dünya. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi derken Nuh'tan önceki dünya kastedilir. Doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve 7 kişiyi daha korudu der ayet. Nuh'un yanında 7 kişi daha vardı. Nuh, 3 çocuğu, karıları ve Nuh'un karısı tufandan kurtulan 8 kişidir. Ama tanrısızların dünyasına tufanı gönderdiğinde diyor, insanlar dindardı. Sadece yaşayan gerçek tanrıyı dinlerinin dışında bıraktılar. Tanrı yokmuş gibi yaşamaktaydılar. Bedenlerini mutlu etmek için yaşıyorlardı. Bedenimizde biraz iyilik olduğu yanlış bir düşüncedir. Elçi Paulus diyor ki Romalılar 7. bölüm 18. ayette. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. Doktor Turnbull, Daha İnsanları kitabından yaptığı bir yorumu size aktarayım. Afrika'da keşfedilen, kendilerine ilk denilen ve hayvanlardan daha da kötü bir şekilde yaşayan halk üzerinde bir araştırma yapılmış. Doktor Turnbull, çocukların 3 yaşındayken anneleri tarafından kovulduğunu ve yemek bulduklarını ya da öldüklerini söyler. Böğürtlen veya ağaç kabuğu ve böcekler buluyorlarmış ve vahşi hayvanlar tarafından bırakılmış yemekleri bulmak için etrafı arıyorlarmış. Güçlü olanlar daha yaşlı olanların elinden yemeklerini alıyormuş. Kitabın yazarı bu insanların davranışlarına hayvanlık demenin hayvanlara hakaret olduğunu söyler. Bu kitabın yazarı bir Mesih inanlısı değildir. Bir hümanist olduğunu söylüyor. Ve ilklerin bize çok tartışılan insan ahlakının insan doğasında bulunmadığını ama bir çeşit hayatta kalma sistemi olan toplumdan geldiğini öğrettiğini söyler. Ve hepsinin toplumun bile vazgeçebileceğimiz lüksleri olduğunu söyler. Diğer bir deyişle. Tanrı olmadan insan hayvandan başka bir şey değildir ve Tanrı'ya sahip olmayan insanlara hayvan demek hayvanlara hakarettir der bu kişi. Görüyorsunuz erdem ve ahlakı bize veren Tanrı'dır ve bunların hiçbiri doğamızda bulunmaz. Nuh Tanrı'ya karşı isyan olduğu bir zamanda yaşıyordu. Yaratılış bize diyor ki, Yaratılış 6. bölüm 5. ayette. Rab baktı yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte diyor. O günlerde dünya vahşi bir ortamdı. Tanrı onları tufanla yargıladı ve Nuh'tan önceki dünyanın sonunu getirdi. Bir adam ve ailesi dışında tamamen tanrısız bir dünya haline gelmişti. Tanrı o zaman yargı getirmekle iyi yaptı. Eğer o şekilde devam etmesine izin verseydi dünyamız tamamen kötü bir yer olacaktı ve Tanrı hepsini yargılamak zorunda kalırdı ki o zaman kimse için kurtuluş olmazdı. Tanrı dünyayı yargılarken geleceği düşünmekteydi ve o zaman da yargı getirmesi yarattığı insan yaşamına gösterdiği ilgiyi ve saygıyı göstermekteydi. Tufandan hemen sonra Tanrı cinayeti önlemek için insanlara Yaratılış 9. bölüm 6. ayette şu bildiriyi yaptı. Kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Bugün kutsal kitapta adam öldürmeyeceksin dediği için idam cezasına karşı çıkmak saçmalıktır. Adam öldürmeyeceksin buyruğu kalbinde nefret olan ve bu nefrete boyun eğerek başka bir insanı öldüren insan için geçerlidir. Dostlarım, adam öldürme budur. Ama Tanrı yetkililere başka bir adamın ölmesine sebep olan herhangi birini idam etme yetkisini vermiştir. Niye? Şimdi beni dinleyin. Başka bir insanı öldüren bir katili serbest bırakarak insan yaşamına saygı gösterilmez. İnsan yaşamına saygıyı ve değeri insan yaşamına saygı göstermeyip bencil nedenlerden dolayı insan öldüren katili idam ederek gösterebilirsiniz. Bugün popüler düşünce katili desteklemektedir. Ona sempati duyarlar. Ama o bir insan. Onu öldürmek istemiyoruz. Oysa o kimse başka birisini öldürmüştür. Tabii ki birçok yumuşak yürekli insan var ve Tanrı'dan ve sözünden uzaktalar. Kanunsuzluk o kadar kötü bir hal aldı ki, örneğin Amerika'da bildiğiniz gibi idam cezası halen devam ettiği halde, başka deyişle insanlar idam cezasını tekrar yürürlüğe koymak için oy vermektedir. Ama idam cezasını uygulamak günümüzde tanrısız liberaller yüzünden neredeyse imkansızdır. Tanrı'yı tanımazlar, Tanrı'nın planını, programını bilmezler. Caniler hapse atılacaklarına sokaklarda dolaşıyorlar ve dürüst insanlar evlerinde hapis hayatı yaşıyorlar. İnsanlar evlerini bir kilitle kilitlemekten korkar duruma geldiler. Birkaç kilit takmak zorunda kalıyorlar. Camları, pencereleri demirletmek zorundayız. Buna rağmen yine hırsızlık olaylarının sonu gelmiyor. Bugün katiller ve hırsızlar sokaklarda dolaşıyor. İnsan yaşamına saygı bu insanların hapse atılmalarıyla gösterilmektedir dostlarım. dünya ülkelerine, özellikle de gelişmiş ülkelere karşı 3 tane suçlama vardır. Sadece alkoliklerin olduğu bir dünya değil, aynı zamanda katillerin ve hırsızların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Durum gerçekten üzücü. Bu noktaya nasıl geldik? Okul dönemlerindeyken bize ahlak öğretmediler çünkü eğitimin amacının bu olmadığını söylediler. İnsanları ancak eğiterek doğru yola getirebiliriz dediler. İnsanlar narin Çin porselenleri olarak görülüyor. Fazla üstüne gidilirse kendisini ifade edemezmiş. İnsanlar bugün kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Hırsızlık yaparak, adam öldürerek, homoseksüellik yaparak. Dostlarım, size şunu söylemek istiyorum. Rab İsa insan yüreğinden akla gelebilecek en çirkin, iğrenç şeylerin çıktığını söyledi. Disipline ihtiyacımız var. Kurtulmamış dünyanın bir hükümet tarafından disiplin edilmesi gerekir. Eğer edilmezse ulus mahvolur. Tanrı Nuh'un zamanındaki yargıdan sonra egemenlikler için bu prensibi ortaya koymuştur. 2. Petrus 2. bölüm 6. ayette Sodom ve Gomorra kentlerini yakıp yıkarak yargıladı. Böylece tanrısızların başına geleceklere bir örnek verdi diyor. Bunun hikayesini Yaratılış 19. bölümde okuyoruz. Tanrı'nın Sodom ve Gomorra'da yargıladığı şey bedenleriydi. Şehir halkı kendini eşcinselliğe vermişti. Eşcinsellik Sodom'da kabul edilmişti ve birçok batı ülkesinde dahi kabul görüyor. Benlik çirkindir. Sizde ve bende bu eski doğa vardır ve bu doğa kendini çirkin, kötü ve iğrenç şeyler yaparak ifade eder. Eşcinselliği yasal hale getirerek eşcinselliğe saygınlık kazandırıldığına beni ikna edemezsiniz. Tanrı insanlar bu kadar alçaldıktan sonra onlardan umudu kestiğini söyler. İster kabul edin ister etmeyin ama Tanrı sözü Romalılar 1. bölüm 18. ayet ile 32. ayetler arasında böyle şeylere izin vermememiz ve yüzlerine gülümsemememiz ve bu şeyin dünyada yaygınlaşmaması için elimizden geleni yapmamızı söyler.